Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin 2024 Mart sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Gençlerle Soru Cevap bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönüllerin Maneviyatla Aşılanma Mevsimi başlıklı yazıyı aktaracağız. Muhterem efendim, Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Fakat Gazze'de yaşanan soykırım dolayısıyla gönüllerimiz mahzun, sevinçlerimiz buruk. Rahmet ve mağfiret iklimi olan bu mübarek günleri nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bu hususta ne buyurursunuz? Bu fani cihan bir imtihan yurdu. Bu sebeple de hiçbir köşesi imtihandan azade değil. Evvela bu hakikati hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Nitekim Rabbimiz en sevgili kulları olan peygamberlerini dahi ilahi imtihanlarından muaf tutmamıştır. Bilakis çile ve iptilaların en ağırlarını peygamberlerine yaşatmıştır. Ruhul Beyan'da şöyle naklediliyor. Alimler demişlerdir ki, her peygamber Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar bir zorlukla karşı karşıya gelmiştir. Bu hal Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de Mekke fethinden önce zorluk ve sıkıntıların had safhaya ulaştığı günlerde görülmüştür. Hatta Hendek Savaşı'nda sahabe-i kiramın sabrı tükenip çaresizlik içinde nusret talep ettiklerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın yardımı ne zaman demiştir. Bunun üzerine Allah Teala rüzgar ve melek ordularını göndermiş, kafirler güruhu da böylece hezimete uğramıştır. O gün Müslümanlar takatsizlik, şiddetli korku ve aşırı soğuktan öyle bir durumdaydılar ki Hak Teala bu durumu korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti ifadesiyle tasvir buyurur. Rabbimiz kullarını kimi zaman nimetle, kimi zaman da mahrumiyetle test eder. Ağır imtihanlarda bile kulun Rabbi ile olması, onun imanda sadakatinin tescilidir. Hayatın metcezirleri karşısında kulun hamd, rıza, teslimiyet ve şükür halini koruyabilmesi, Allah'la beraberliğinin bir nişanesidir. Bu hakikati bizler, bugün Gazze'li kardeşlerimizde en bariz şekilde görmekteyiz. Bir Müslümanın meşakkat veya zorluklarla karşılaştığında ümitsizce sızlanmaya ve kulu olduğum Allah, niçin bu zor zamanımda yanımda değil nevinden ucu küfre sarkan isyan ifadeleri kullanmaya asla hakkı yoktur. Zira bu imtihan aleminde Allah Teala kulunu imtihan eder. Haşa, kul Rabbini değil. Abdülkadir Geylani Hazretleri şu nasihatlerde bulunur. Ey oğul, sırf seni müptela kılabileceği belalarından ötürü Allah'tan uzaklaşma. Allah seni bazı belalara duçar eder. Bunun sebebi şudur. Acaba sebeplere dayanıp onun kapısını terk mi edeceksin, yoksa onun kapısına mı yapışacaksın? Acaba zahire mi dayanacaksın, yoksa batına mı? Acaba idrak edilene mi güveneceksin, yoksa idrak edilmeyene mi? Acaba görünene mi yöneleceksin, yoksa görünmeyene mi? Sana verilen mağfiret, hüner ve muvaffakiyetleri nefsinden mi bileceksin, haktan mı? Gazze'li kardeşlerimiz de zulmün en ağırına maruz kalmalarına rağmen Cenab-ı Hakk'a olan sadakat, tevekkül ve teslimiyetleriyle nice hidayet mahrumunun intibaha gelmesine, İslam'ı araştırıp Müslüman olmasına vesile oldular. Bir kardeşimizin ifadesiyle Gazze'lilerin imanları sağlam, canları tehlikede, bizimse canlarımız sağlam, imanlarımız tehlikede. Rabbimiz şu mübarek günler hürmetine Gazze'deki kardeşlerimizin bir an evvel selamete çıkmalarını, ümmeti Muhammed'in diriliş ve uyanışını lütfu keremiyle ihsan buyursun. Ramazan-ı Şerif manevi bir hazine değerindeki mübarek ve müstesna bir zaman dilimi. Nasıl ki ağaçların çiçeklenip meyve verebilmek için bahar mevsimine ihtiyaçları varsa, Ramazan-ı Şerif de adeta manevi hayatın baharı. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te ibadetlere ve güzel ahlaka, bilhassa da nezaket ve zarafete, şefkat ve merhamete, cömertlik ve fedakarlığa çok daha büyük bir titizlikle ehemmiyet vermek gerekiyor ki, bu mübarek vakitlerin feyz ve ruhaniyetinden layıkıyla istifade edebilsin. Şunu da unutmayalım ki, Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın kuluna bir yakınlık ve dostluk daveti olan müstesna bir manevi kazanç mevsimidir. Nasıl ki bazı meslek erbabı sahalarında uzman olabilmek için sporcular da girecekleri müsabakalarda galip gelebilmek maksadıyla kamplara çekilip ihtilattan men kararı alıyorlarsa, bu Ramazan-ı Şerif de bizler için Hakk'a yakınlık ve dostluğun müstesna vesile ve fırsatlarına teksif olma, yoğunlaşma mevsimidir. Mesela bu ayda müminlere farz kılınan oruç, insanın nefsini terbiye etmesine, ona çeki düzen vermesine vesile oluyor. Şeyh Sadi şöyle der: "Büyük bir zata, en birinci düşmanın senin iki yanının arasında bulunan nefsindir hadisinden ne anlıyorsun, buradaki mana nedir?" diye sordum. Bana şu karşılığı verdi: "Kendisine bir ihsanda bulunduğun her düşman seninle dost olur. Nefis ise böyle değildir. Onu ne kadar hoş tutarsan sana o kadar kafa tutar ve daha fazla karşı gelir." Yani nefsi yola getiren en mühim hususlardan biri oruçtur. Rivayet olunur ki nefis yaratıldığı zaman çeşitli iptila ve mahrumiyetlere rağmen Cenab-ı Hakk'a "sen sensin, ben benim" deme cüret ve cehaletinde bulundu. Ancak ve ancak açlık sebebiyle acizliğini kabul etti. Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna şöyle nasihat ederdi: "Miden doyunca fikrin uykuya dalar, hikmet susar, azalar ibadetten geri kalır." Ayrıca oruç kula irade terbiyesi kazandırırken, muhtaç kardeşlerimizin halini daha yakından anlamamıza da vesile oluyor. Mısır'da şiddetli kıtlığın hüküm sürdüğü günlerde Hazreti Yusuf aleyhisselama, "Siz devletin hazinelerine hükmeden bir idarecisiniz. Niçin kendinizi aç bırakıyorsunuz?" diye soruyorlar. O aziz peygamber şu cevabı veriyor: "Karnım tok olursa açların halini anlayamam diye korkuyorum." Bir düşünelim, bizler de oruç vesilesiyle aylardır her türlü zulüm, şiddet, vahşet ve mahrumiyete ilaveten, bir de şiddetli açlıkla baş etmeye çalışan Gazze'deki kardeşlerimizin o sahursuz, iftarsız açlığının zorluğunu bir nebze de olsa yüreklerimizde hissedebilecek miyiz? Yine Ramazan-ı Şerif, dünya hayatını ahiret şuuruyla yaşamamız gerektiğini hatırlatıyor bizlere. Orucuyla, zekatıyla, sadaka ve infaklarıyla ibadeti hayatın merkezine yerleştiriyor. Hazreti Ayşe validemiz şöyle naklediyor: "Resulullah Ramazan ayında ibadet hususunda diğer aylarda görülmeyen bir gayret içerisinde olurdu. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendisini daha fazla ibadete verirdi. Bu günlerde geceyi ihya eder, ailesini uyandırır ve izarını bağlardı. Yani ibadet için hazırlıklarını tamamlar ve büyük bir azimle Hakk'a yönelirdi. Ramazan-ı Şerif'te müminler 5 vakit namaza ilaveten cemaatle eda ettikleri teravihlerle de her zamankinden daha fazla içtimaileşmeye çağrılıyor. Böylece Fatiha suresindeki "Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız" sırrının tecelli etmesi isteniyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Allah Celle Celaluhu size Ramazan-ı Şerif orucunu farz kılmıştır. Ben de onun kıyamını, yani Ramazan gecelerindeki teravih namazını sizin için sünnet kıldım. Eğer bir kimse imanlı bir yürekle ve sevabına ermek ümidiyle Ramazan orucunu tutar, teravih namazını tadili erkan ve huşuyla kılarsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur. Bu çok büyük bir müjdedir. Fakat şunu da unutmamak lazımdır ki, dualarımız gibi ibadetlerimizin kabulü de Cenab-ı Hakk'a aittir. Yine oruç, ferdi bir ibadet. Fakat iftar sofralarında bütün eş, dost ve akrabaların toplanmasına vesile oluyor. Bu sebeple oruç hem şahsi olarak bizleri terbiye ediyor, hem de iftar vakitlerinde içtimaileşmeye sevk ediyor. Şüphesiz müminlerin buluşup kaynaşması da Rabbimizin rızasını celbeden bir durumdur. Ayrıca bütün hayır hasenatın kat kat sevapla mükafatlandırıldığı ilahi bir lütuf mevsimi olan Ramazan'da fitre, zekat, sadaka gibi infaklarla müminler mal hususunda da bir fedakarlık seferberliğine davet ediliyor. Malın sahibinin Allah olduğu şuuruyla onun rızası yolunda infak edebilme talimi yaptırılıyor. Bu, Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetimizin bir ifadesidir esasında. Yani sırf zekat da kafi değil, nitekim ayette kullarının tevbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır buyuruluyor. Yani zekatı sadaka ve infaklarla daha müzeyyen hale getirmemiz lazımdır. Nitekim insanların en cömerti olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan-ı Şerif'te hiçbir engel tanımadan tatlı tatlı esen rahmet rüzgarlarından daha cömert olurdu. Kendisine bir defasında hangi sadaka ecir bakımından daha büyüktür diye soruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan-ı Şerif'te verilen sadaka buyurdular. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu aydaki infak heyecanını şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü insanların en cömertiydi. Ramazan ayındaysa cömertliği daha da artardı. Çünkü Cebrail aleyhisselam her sene Ramazan'da gelir, ayın sonuna kadar beraber olur, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an-ı Kerim'i arz ederdi. İşte bu günlerde Allah Resulü esen rüzgarlardan daha cömert olurdu. Ramazan-ı Şerif'i ihya etmenin en güzel vesilelerinden biri de Kur'an tilaveti ve mukabeleler. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh buyurur. Ziyafet veren herkes, ziyafetine çevresinin ve çağırdığı dostlarının gelmesini arzu eder ve bundan memnun olur. Kur'an da Allah'ın ziyafetidir. Ondan uzak durmayınız. Kalbimizin Kur'an'ın sır, hikmet ve mana ikliminden layıkıyla feyz alabilmesinin, ancak onu okurken sahip olduğumuz kalbi seviyeye bağlı bulunduğunu da unutmayalım. Velhasıl bugünler gönüllerin maneviyatla aşılanma mevsimidir. Nasıl ki bir bahçıvan yetiştirdiği ağaçların daha lezzetli ve bereketli meyveler vermesi için senenin belli vakitlerinde budama ve aşılama yaparsa, Rabbimiz de manevi bir terbiye mektebi olan Ramazan-ı Şerif'in feyizli ikliminde gönüllerimizin takvada seviye kazanmasını arzu ediyor. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'ten layıkıyla istifade edebilen kullarından olabilmeyi cümlemize lütfu keremiyle ihsan buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönüllerin Maneviyatla Aşılanma Mevsimi başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz, derginin En Güzel İnsanın Hayatı bölümünde Mehmet Lütfi Arslan imzalı Erdemli ve İffetli Genç başlıklı yazıyı paylaşacağız. Müzik. Kureyş'in ileri gelenleri Kabe'de otururlarken Ebu Kubeys Dağı'ndan gelen bir feryatla irkildiler. Sesin sahibi Yemenli bir tüccardı. Adam, "Ey Fihr Hanedanı!" diye başlayan şiiriyle Kureyş pazarında uğradığı haksızlığı anlatıyor ve yardım istiyordu. Zengin ve itibarlı bir Kureyşli'ye mal satmış fakat parasını tahsil edememişti. Kime müracaat ettiyse eli boş dönmüş, son çare olarak kendisine yapılan zulmü şehre hakim bir tepeye çıkarak ilan etmişti. Adamın çağrısını ciddiye alan Zübeyir bin Abdülmuttalip, Kureyş ileri gelenlerini, şehrin en yaşlı ve itibarlı büyüğü olan Abdullah bin Cüda'nın evinde topladı. Peygamberimiz ve amcalarının da olduğu mecliste Beni Haşim, Beni Muttalip, Beni Zühre, Beni Teym ve Beni Esed kabilesine mensup katılımcılar bu tür hadiseleri engellemek amacıyla birbirlerine şöyle bir söz verdiler. Allah'a andolsun ki Mekke şehrinde birine zulüm ve haksızlık yapıldığı zaman hepimiz, o kimse ister iyi ister kötü, ister bizden ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz. Deniz süngeri ıslattığı ve Hira ile Sebir dağları yerlerinde kaldığı sürece bu yemine aykırı davranmayacağız ve birbirimize mali yardımda bulunacağız. Hılful Fudul, Faziletliler İttifakı olarak tarihe geçen bu anlaşmanın sahipleri, ilk olarak Yemenli adamın hakkını aldılar. Sonraki dönemlerde zulme ve haksızlığa uğrayan herkesin yardımına koştular ve bir tür adalet kurumu gibi çalıştılar. Peygamber Efendimiz 20'li yaşlarında katıldığı bu ittifak için, "Amcalarım da katıldığım o meclisten o kadar memnun oldum ki, ona bedel bana kızıl develer verirse o kadar sevinmezdim. O antlaşmaya şimdi de çağırsam yine icabet ederim." buyurmuşlardı. Resulullah Efendimizin hak ve adalet vurgusunu gösteren bu olay, gençliğinin de en önemli karakter çizgisini oluşturmaktadır. O, cahiliye devrinin kötülüklerinden hiçbirine bulaşmadan büyüdüğü gibi iyilik, dürüstlük ve erdemin belirleyici olduğu bir hayat tarzını seçmiş ve kıyamete kadar bütün gençlere örnek olacak iki vasfıyla temayüz etmiştir. Bu vasıflardan ilki erdem, diğeri iffettir. Peygamber Efendimiz erdem ya da faziletin bir beşerde ortaya çıkabilecek en muhteşem örneğiydi. O, herkese karşı son derece dürüst davranmış, bir kimseye söz verdiğinde onu ne pahasına olursa olsun yerine getirmiş, davranış ve ahlak güzelliğiyle insanlar arasında parmakla gösterilen bir seviyeye gelmişti. Bu yüzden cahiliye insanları arasında Muhammedül Emin lakabıyla meşhur olmuş, hatta kendisine güvenilen, hıyanet etmeyen, sözünde duran, vefalı, başkalarından korkmayan kimse anlamına gelen bu sıfat Has isminden daha çok kullanılmıştı. Kami'nin ona verdiği El Emin sıfatının nasıl kullanıldığı ile ilgili en güzel örnek Kabe'nin tamiri sırasında yaşanmıştır. Selden zarar gören Kabe'yi birlikte tamir eden Kureyşliler, Hacerül Esved'in yerine konulması sırasında anlaşmazlığa düştüler. Her kabile bu şerefi kendisinin hakkı olarak görüyordu. Neredeyse kan dökülecekken, yaşlı bir zat meselenin çözümünü ertesi gün Kabe'nin önünde görülecek ilk şahsa bırakılmasını teklif etti. Ertesi gün herkes merakla ilk gelecek şahsı beklemeye başladı. Yolun başından Peygamber Efendimizin geldiği görülünce herkes El Emin geliyor diye memnuniyetini ishar etti. Çünkü onun vereceği hükmün adil olacağına içten inanıyorlardı. Peygamberimiz tam da sıfatının gereği adil bir çözümle meseleyi halletti. Hacerül Esved'i bir örtünün ortasına koydurdu, her kabilenin örtünün bir ucundan tutmasını istedi ve mübarek elleriyle taşı yerine yerleştirdi. Genç Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kavminin cahiliyesinden uzak kaldığı halde bu derece sevilmesinin sebebi yerine göre sorumluluk almaktan çekinmeyen şahsiyetli duruşudur. Bu duruşun ilginç bir örneği Picar Savaşı'ndaki tutumudur. Kureyş kabilesi ile Hevazin kabilesi arasında kan davası yüzünden tam 4 sene süren savaşa kan dökülmesi haram olan aylarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep aylarında devam ettiği için Ficar Savaşı denmişti. Peygamber Efendimiz bu savaşa amcalarıyla birlikte katılmış fakat kimseye ok atmamış, kimsenin kanını dökmemiş, sadece karşı taraftan atılan okları toplayıp amcalarına vermişti. Resulullah Efendimiz gençliğinde hiç putlara tapmamış, putlardan nefret etmiş, putlar adına yenen kurbanlardan yememiş, Kabe'yi çıplak tavaf etmemiş, cahiliye adet ve merasimlerinden uzak kalmıştı. Hac esnasında harem ehlinin Arafat'a çıkmaması gerektiğini düşünen kavmine muhalefet eder, Arafat'a çıkıp vakfe yapardı. Azatlı kölesi Zeyd'le birlikte yaptığı bir tavaf esnasında putlara dokunmak isteyen Zeyd'i uyarmıştı. Zeyd, ikinci teşebbüsünde tekrar uyarı alınca durumun ciddiyetini kavramış ve bir daha putlara hiç yanaşmamıştı. Şüphesiz vahyin gelmediği bir tür fetret devresinde bu tutum haniflik olarak adlandırılabilecek Allah'ın insanlar üzerine yarattığı bir fıtrat duruşuydu. Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana tebliğ edilen tevhid dininin maksadı bu fıtratı muhafazaydı. Gençlik insan hayatında bu fıtratın en çok ışıdığı dönemdir. Ve Resulullah Efendimizin gençliği bu manada faziletin en müstesna örneklerinin sergilendiği bir fıtrat şahikasıdır. O şahikada dikkat çeken ikinci hususiyet iffettir. İffet, kalbin ve ruhun hayatını bedenin hayatına hakim kılmak, nefsi her türlü şehevi arzulardan muhafaza etmektir. Peygamber Efendimizin gençliği fıtratın temizlik ve duruluğunun muhafaza edildiği bir gençliktir. Son derece nezih bu gençlik döneminde edep ve haya dışı davranışlara tesadüf edilmemiştir. Bu duruşunu Allah'ın yardımına bağlayan Peygamberimiz, cahiliye eğlencesine iki defa katılmak teşebbüsünde bulunsa da bunu yapamadığını ve gittiği mekanlarda uyuyakaldığını ifade etmiştir. Bir diğer örnek de şöyledir. Kabe yeniden inşa edilirken amcası Hazreti Abbas'la birlikte taş taşıyordu. Abbas radıyallahu anh taşların çıplak omuzunu incitmemesi için Efendimiz'den alt elbisesini omzuna koymasını istedi. Peygamber Efendimiz bunu yapmak isterken bir anda yere yığıldı. Sonra gözlerini göğe dikerek amcasından alt elbisesini istedi ve üzerini örttü. Bu ve benzeri rivayetler vahiy ile başlayacak, ismet sıfatıyla taçlanacak bir sürecin sahibinin iffet ve hayasının nasıl muhafaza olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Peygamberimizin doğruluk, dürüstlük, iffet ve güzel ahlakıyla cahiliye toplumunda herkesin takdirini kazanması, Allah'ın insanlara verdiği fıtratın korunmasının vicdanlarda ne güzel tesirler meydana getireceğini göstermesi açısından dikkate şayandır. Fıtrat, fabrika ayarımızdır. Gençlik, bu ayarın en çok ışıdığı, bu yüzden düşmanlarımızca karartılmak istendiği bir dönemdir. Peygamberi gibi bir genç olmak isteyen fıtratını korumalıdır. Fıtratı korumak, hep haktan yana olmak, dürüstlükten taviz vermemek ve nefsin süfli isteklerinden yüz çevirmeyi başarmaktır. Mehmet Lütfi Arslan'ın En Güzel İnsanın Hayatı bölümünde yer alan Erdemli ve İffetli Genç başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Genç Dergisi'nin Mart 2024 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.